Ayrım 36, yanlış yol, yani İhmankel, sayfa 460. Wallander, Charlotte'den Lund'a saparken bir yandan da Fredman'ın öldürüldüğü yeri düşünüyordu. Olay yerine yakın ev olmadığından Fredman'ın çığlıkları duyulamamıştı. E-65'e çıkarak Malmö'ye doğru gitti, rüzgar artmıştı ama gökyüzü hala masmaviydi. Haritaya bakarken konuştuklarını bir kez daha düşündü. Katilin Malmö'de yaşadığını düşünmeleri için birçok neden vardı. Katil en azından üst hatta yaşamıyordu. Peki ama neden Fredman'ın cesedini tren istasyonunun karşısındaki belediyenin açtığı çukura atmıştı? Bu zahmete neden katlanmıştı? Ekholm'in dediği gibi polisin kafasını karıştırmak için mi böyle yapmıştı? Wallander Sturup yoluna saptı ve bir an için havaalanına uğramayı düşündü, sonra vazgeçti. Bunun ne yararı olurdu? Helsingborg'da yapacağı görüşme çok daha önemliydi. Sjösten'in bulduğu kadının nasıl biri olduğunu düşünerek Lund yoluna saptı. Kadının adı Elizabeth Carland'di. Helsingborg emniyetinde Valdemar Sjösten'in odasında Wallander'in karşısında oturuyordu. Saat 4 olmuştu ve yaklaşık 30 yaşlarında olan kadın az önce odaya girmişti. Wallander kadının elini sıkarken onu Smedstorp'ta bir hafta önce görmeye gittiği papaz kadına benzetti. Kadının üstündeki siyah giysiden ve aşırı makyajından onu kadın papaza benzetmiş olabilirdi. Kadına oturmasını söylerken bir yandan da Sjösten'in kadınla ilgili söylediklerini hatırlamıştı. Sjösten kadının dünyaya ilgisiz ve soğuk gözlerle baktığını, bunun da onu çok çekici yaptığını söylemişti. Wallander onun yanına yaklaşan her erkeği kolayca baştan çıkarmaya kararlı olduğunu hissetti. Onunki gibi gözleri olan birini daha önce hiç görmemişti. Bu gözlerde hem inat hem de yoğun bir ilgi vardı. Kadın sigarasını yakarken Wallander ona anlatacaklarını aklından geçirdi. Elizabeth Carlen fahişe demişti Sjösten ona. 20 yaşından beri başka bir şey yaptığını sanmıyorum. Ortaokuldan ayrılmış, bir süre feribotlarda garsonluk yapmış. Daha sonra bu işten sıkılarak bir kız arkadaşıyla birlikte bir butik açmış. Başarılı olamamışlar. Ailesi ona bir süre para yardımı yapmış ama hiç iyi geçinemediklerinden onların yanından ayrılarak önce Kopenhag'a sonra da Amsterdam'a gitmiş. 17 yaşında amfetamin kuryeliği yapmış. Büyük olasılıkla bu ilaçları kendisi de kullanmış ama bu pek belli olmuyor. Ben onunla o dönemde karşılaştım. Bir süre sonra ortadan kayboldu. Sonra birden Malmö'deki bir umumhanede ortaya çıktı. Sjösten'in anlattıklarının bu noktasında Wallander onun sözünü kesmişti. Genel evlere umumhane diyen hala var mı diye sormuştu şaşkınlıkla. ''Tamam, genel ev işte.'' demişti Sjösten. ''Hangisini istersen onu kullan. Ama birçok genel ev olduğu kesin. Üst hatta yok mu? Yoksa da merak etme, yakında olur.'' Wallander bir daha arkadaşının sözünü kesmemişti. Sjösten de konuşmasını bıraktığı yerden sürdürmüştü. Elbette sokaklarda fahişelik yapmadı, evde çalışırdı. Tanınmış iş adamlarına hoşça vakit geçirtirdi. Mutlaka diğer kadınlarda olmayan bir şeyi sayesinde müthiş paralar kazandı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Porno dergilerine bile kendi ilanını verdi. İstersen onu neyin özel yaptığını sor. Bunu öğrenmek ilginç olabilir. Son birkaç yıldan bu yana da O.K. Liljegren'le ilişkisi olan belli çevrelerde ortaya çıktı. Liljegren'in yanında çalışan birçok yöneticiyle restoranlarda görüldü. Polis onun birlikte olduğu erkek ya da erkekleri zaman zaman takibi almış. İşte Elizabeth Carlen bu. Oldukça başarılı İsveçli bir fahişe.
Neden onu seçtin?
Eğlenceli biri. Onunla birçok kez konuştum. Çekingen değil. Ben ona eğer ondan kuşkulanmadığımızı söylersem bana inanır. Ayrıca onda fahişelerde olan o garip içgüdünün olduğuna da inanıyorum. Bir başka deyişle son derece dikkatlidir. Polisleri sevmez. Bizden kurtulmanın ve bizlere bulaşmamanın en iyi yolu senin ve benim gibi kişilerle iyi geçirmektir.
Wallander ceketini asarak masanın üstündeki kağıtları kenara çekti. Elizabeth Carlen sigarasını içiyor, bir yandan da Wallander'in hareketlerini dikkatle izliyordu. Wallander'i uyanık bir kuşa benzetti. ''Sizden kuşkulanmadığımızı biliyorsunuz.'' diye söze başladı Wallander. Kadın rahat bir tavırla konuşmaya başladı. O kirli ilgiren kendi mutfağında yakılmış. Fırını daha önce görmüştüm ama o fırını ben yakmadım.
Biz de öyle düşünüyoruz dedi Wallander. Öğrenmek istediğim şeyler var. Kafamda bir resim çizmek istiyorum. Şimdilik elimde yalnızca boş bir çerçeve var. Bu çerçevenin içine bir resim yerleştirmek istiyorum. Liljegren'in villasındaki partilere ilişkin bir resim. Bana onun konuklarından söz edin.
Hayır dedi genç kadın, bunu istemiyorsunuz. Onu kimin öldürdüğünü söylememi istiyorsunuz ama ben bunu bilmiyorum.
Liljegren'in öldüğünü duyduğunuzda ne düşündünüz?
Hiçbir şey düşünmedim, yalnızca kahkahalarla güldüm.
Neden? İnsan birinin ölümüne gülmemeli.
Fırında kavrulmanın dışında onun ne tür planları olduğunu elbette bilmiyorsunuz. Madrid'in dışındaki mezarlıktaki anıt mezar var ya, işte oraya gömülecek. Kendi zevkine uygun bir yer yaptırmıştı, İtalyan mermerinden hem de. Ama ne yazık ki eceli de değil de fırında pişerek öldü. Buna bence kendisi de çok gülmüştür.
Partiler dedi Wallander, hadi şu partilerden söz edin biraz, çok çılgın olduklarını duydum.
Doğru.
Ne açıdan?
Her açıdan.
Biraz daha somut konuşabilir misiniz? Genç kadın düşünürken sigarasından arka arkaya birkaç nefes aldı. Bunları yaparken de gözlerini Wallander'den ayırmıyordu.
Okey, Liljegren'in dolu dolu yaşayan insanları bir araya getirme yeteneği vardı. Bunlar açgözlü insanlardı. Güce, zenginliğe ve sekse açtılar. Ve Liljegren sır saklayan biriydi. Konuklarının etrafında bir güvenlik şeridi oluşturmuştu. Gizli kamera ya da casus yoktu. Partilerine ilişkin dışarıya hiçbir şey sızmazdı. Ayrıca hangi kadınları davet edeceğini de çok iyi bilirdi.
Sizin gibi kadınları mı davet ederdi?
Evet, benim gibi kadınları.
Başka? Genç kadın soruyu anlamamıştı. Wallander yineledi. Sizlerin dışında başka kadınlar da var mıydı?
Bu isteğe göre değişirdi.
Kimin isteğine göre?
Konukların, erkeklerin yani.
Ve bu istekleri nelerdi?
Bazıları benim orada olmamı isterdi.
Bunu anladım. Başka kimleri isterlerdi?
İsim vermeyeceğim.
Kimlerdi peki?
Genç kızlar, bazıları çok gençti. Sarışın, esmer, siyahi. Bazen orta yaşlılar da gelirdi. Bunların bir kısmı çok şişmandı, değişirdi.
Onları tanıyor musun?
Hepsini değil, bazılarını.
Onları nasıl bulurdu? Genç kadın bu soruyu yanıtlamadan önce sigarasını söndürüp bir yenisini yaktı. Sigarasını söndürürken bile gözlerini Wallander'den çekmemişti.
Okey, Liljegren gibi bir insan istediklerine nasıl mı sahip olabilir? Sınırsız parası vardı. Yardımcılarının iyi ilişkileri vardı. İsterse partisine katılması için bir kızı Florida'dan getirtebilirdi. Kızın büyük olasılıkla bırakın Helsingborg'un, İsveç'in bile nerede olduğundan haberi bile olmayabilir.
Yardımcıları olduğunu söylediniz. Bunlar kimlerdi?
Şoförleri, asistanı, yanında bir uşak olurdu. İngiliz asıllı elbette.
Adı neydi?
İsim vermeyeceğimi söylemiştim.
Nasılsa bir yolunu bulup öğreniriz.
Bence de, ama o zaman bu isimleri benden öğrenmiş olmazsınız.
Bana birkaç isim verseniz ne olur?
Genç kadın buz gibi bir sesle bu soruyu yanıtladı. O zaman büyük bir olasılıkla beni de öldürürler. Belki kafamı fırının içinde kızartmazlar ama yine de berbat bir şekilde öldürürler.
Wallander sözlerine devam etmeden önce düşündü. Elizabeth Carlyle'nin ağzından tek bir ismin bile çıkmayacağını artık iyice anlamıştı. Konuklarından kaçı tanınmış kişilerdi?
Birçoğu.
Politikacılar?
Evet.
Eski Adalet Bakanı Gustav Wetterstedt,
isim vermeyeceğimi söylemiştim.
Wallander birden genç kadının kendisine bir mesaj yolladığını fark etti. Sözcükleri farklı vurgulamıştı. Gustav Wetterstedt'in kim olduğunu biliyordu ama eski bakan bu partilere hiç katılmamıştı. İş adamları?
Evet.
Sanat simsarı Anne Karlman?
Son bir kez daha söylüyorum, isim vermeyeceğim. İsrar ederseniz giderim.
Demek Karlman da partilere katılmıyormuş diye geçirdiği içinden Wallander. Genç kadının sinyalleri son derece açıktı. Sanatçılar, ünlüler.
Ara sıra ama sık değil. O kendin onlara güvendiğini sanmıyorum.
geçerli nedenleri olduğundan da eminim. Genç kızlardan söz ettiniz az önce. Esmer derken saçları karaya çalanları mı kastettiniz?
Evet.
Dolores Maria adında birini tanıyor musunuz?
Hayır.
Dominik Cumhuriyeti'nden.
Bu cumhuriyetin nerede olduğunu bile bilmiyorum.
Louis Friedman adında birini tanıyor musunuz? 17 yaşında, belki biraz daha genç ve sarışın.
Hayır.
Wallander konuyu değiştirdi. Kadının şimdilik konuşmayı sürdürmek istediği görülüyordu. Demek partiler çok çılgıncaydı.
Evet.
Bana bunlardan biraz söz etsenize.
Ayrıntıları mı istiyorsunuz?
Lütfen.
Çıplak bedenlerin nasıl olduğunu mu anlatayım?
Bu şart değil.
Seks partilerinin nasıl olduğunu bilirsiniz.
Bilir miyim dedi Wallander. Bundan pek emin değilim.
Eğer soyunup masanızın üstüne yatarsam bu hiç beklenmedik bir şey olur değil mi dedi. Böyle bir şey işte.
Beklenmedik olaylar mı?
Doyumsuz insanlar bir araya gelince bunlar olur.
Doyumsuz erkekler mi?
Evet.
Wallander henüz derine inmediğinin farkındaydı. Bir önerim var dedi ve bir de sorum.
Bir yere gitmiyorum.
Önerim şu, sizinle bir kez daha görüşmeme izin vermenizi rica ediyorum birkaç gün sonra. Kadın başını evet dercesine salladı. Wallander bir tür anlaşma yapmak üzereydi ve bundan hoşlanmıyordu da. Sorum çok basit dedi. Liljegren'in şoförlerinden söz ettiniz, sürekli değişen özel uçaklarından. Ama asistanı olduğunu söylediniz ve burada çoğul kullanmadınız. Yanılıyor muyum? Genç kadının yüzünde belli belirsiz endişeli bir ifade oluştu. İsim vermemekle birlikte gereğinden fazla şey anlattığının farkındaydı. Bu konuşma kayda geçmeyecek dedi Wallander. Doğru mu duymuşum?
Yanlış duymuşsunuz. Elbette onun birden çok asistanı vardı.
Demek ki haklıymışım diye geçirdiği içinden Wallander. Şimdilik bu kadar dedi ayağa kalkarken.
Sigaramı bitirince gideceğim.
Konuşmanın başından beri ilk kez bakışlarını Wallander'in üstünden çekti. Wallander kapıyı açtı. Sears'ten koridorda bir sandalyeye oturmuş yat dergilerinden birini okuyordu. Wallander başını salladı. Genç kadın sigarasını söndürüp ayağa kalktı ve Wallander'in elini sıktı. Sears'ten genç kadını kapıya kadar geçirdikten sonra geri geldiğinde Wallander pencerenin önünde arabasına binen genç kadına bakıyordu.
İyi geçti mi diye sordu Sears'ten.
Sayılır diye karşılık verdi Wallander. Benimle yeniden konuşmayı kabul etti.
Neler anlattı?
Aslında hiçbir şey.
Ve sen bunun iyi olduğunu mu düşünüyorsun?
Bilmedikleri benim daha çok ilgimi çekti dedi Wallander.
Liljegren'in evinin 24 saat gözetim altında tutulmasını istiyorum. Ayrıca Elizabeth Carley'nin peşine de birini tak. Er ya da geç konuşmamız gereken biri ortaya çıkacaktır.
Gözetim altına almak için bu pek geçerli bir neden değil ama dedi Sears'ten.
Ekibin başı olarak dedi Wallander kibar bir sesle bu kararın sorumluluğunu ben üstüme alıyorum.
İyi ki ekibin başı ben değilim diye karşılık verdi Sears'ten. Geceyi burada mı geçireceksin?
Hayır eve döneceğim.
Aşağı indiler. Bir tarlada kendini yakan genç kızla ilgili haberi okumuş muydun diye sordu Wallander Sears'ten ayrılmadan önce.
Evet, korkunç bir şey.
Helsingborg'dan otostop yapmış diye sürdürdü konuşmasını Wallander ve çok korkuyormuş. O kızın o çılgın partilerle bir şekilde ilgisi olup olmadığını merak ediyorum. Çok uzak bir olasılık gibi görünmesine karşın yine de çok merak ediyorum.
Liljegren'in kadın ticareti yaptığına ilişkin söylentiler de çıkmıştı bir ara dedi Sears'ten. Diğer söylentilerle birlikte.
Wallander dikkatli ona baktı. Kadın ticareti mi?
Güney Avrupa ile eski Doğu bloku ülkelerindeki genel evlere giden Güney Amerikalı yoksul genç kızların İsveç'ten transit geçtiklerine ilişkin bazı söylentiler çıkmıştı. Kaçmayı başarabilen birkaç kız bulmuştuk ama bu işin başındakileri yakalayamadık. Dolayısıyla da hiçbir şeyi kanıtlayamadık ama biliyoruz.
Wallander Sears'e baktı. Bunları bana anlatmak için neden şimdiye kadar bekledin?
Sears'ten şaşkınlıkla başını salladı. Sormamıştın ki.
Wallander taş kesilmişti. Kendini yakan genç kız yeniden gözlerinin önüne gelmişti.
Fikrimi değiştirdim dedi. Geceyi burada geçireceğim.
6 Temmuz çarşamba akşamı saat 5'ti. Yeniden asansöre binerek Sears'ten odasına gittiler.
33. bölüm. O güzel yaz akşamı Wallander'le Siyos'tan yemeği Danimarka kıyısındaki bir restoranda yemek için feribotla karşı kıyıya Helsingor'a geçtiler. Siyos'tan onardığı tekneden sayısını kendisinin de unuttuğu evliliklerden ve bu evliliklerden olan çocuklarından söz ederek Wallander'in bir süre için bile olsa sorunlarından uzaklaşmasını sağladı. Ancak kahvelerini içerken soruşturmadan söz etmeye başladılar. Wallander hoş sohbet Siyöster'in anlattıklarını dinledi. Kendini çok yorgun hissediyordu. O harika yemekten sonra da rehavet çökmüş, uykusu gelmişti. Siyöster'in birasıyla birlikte bir iki tek konyak içerken Wallander maden suyuyla idare etmişti. Kahveleri geldiğinde rollerini değiştiler. Konuşma sırası bu kez Wallander'e, dinleme sırası da Siyöster'e gelmişti. Wallander olanları en başından anlattı. İlk kez tarlada kendini yakan genç kızı seri cinayetlerin başlangıcı olduğuna ilişkin kuşkularından söz etti. Siyöster'le kendi düşüncelerini netleştirmek istercesine konuşuyordu. Dolores Maria Santana'nın ölümünün daha sonra olanlarla bir ilgisi olabileceğine artık inanmaya başlamıştı. Siyöster çok iyi bir dinleyiciydi. Wallander'in duraksadığı noktalara o açıklık getiriyordu. Daha sonraları tüm soruşturma sona erdiğinde o akşam Siyöster'in Helsingör'de yediği yemeği şükranla anacaktı. Deniz kıyısındaki ahşap bankta otururken aklına gelen düşünce o gece kesinlik kazanmıştı. Boşluklar doldurulmuş, sorular yanıtlarını bulmuş, bulmacanın parçaları yavaş yavaş yerlerine oturmaya başlamıştı. Artık ilk kez tüm resmi olduğu gibi görebiliyordu. Ama aynı zamanda da bunları daha önce göremediği, tamamen farklı bir yöne gitmesi gerektiğinin farkına varmak yerine yanlış yola saptığı için suçluluk duyuyordu. Siyöster'e sormamasına karşın kafasını kurcalayan bir soru vardı. Bu cinayetler engellenebilir miydi? Ya da en azından sonuncusu? Tabii eğer gerçekten de sonuncuysa. Lilia Grant cinayeti engellenebilir miydi? Bu sorunun yanıtını bilmiyordu. Ancak sorabilir ve eğer varsa yanıtı öğrenebilirdi. Bu soruyu da uzun süre, belki de hiçbir zaman sorusuna akılcı bir yanıt almadan yaşamak zorunda kalabilirdi. Artık tek sorunları katildi. Onu bir an önce yakalamaları gerekiyordu ama ellerinde onları katile yönlendirecek tek bir ipucu bile yoktu. Kuşkulandıkları biriydi. Hatta içlerinden birinin aradıkları kişi olmasını ümit edebilecekleri bir grup insan bile yoktu. Elizabeth Carlett gittikten sonra Siyöster'den dışarıya çıkarlarken Güney Avrupa'daki genel evlere gönderilen çocuk denecek yaşta Güney Amerikalı kızların İsveç'ten, özellikle Helsingborg'dan geçtiklerini söylemişti. Wallander duyduklarında ani bir tepki göstermişti. Siyöster'in odasına döndüklerinde odanın pencereleri açık olmasına karşın hala Elizabeth Carlett'in sigarasının kokusu hissediliyordu. Siyöster'den Wallander'in birden canlandığını fark etmişti. Wallander düşünmeden Siyöster'in koltuğuna oturunca o da masanın karşısındaki kanepeye oturmak zorunda kalmıştı. Wallander ona Dolores Maria Santana ile ilgili tüm bildiklerini ve Helsingborg'dan otostop yaptığında korku dolu olduğunu anlattığında Siyöster'den Wallander'in neden birden canlandığını anlamaya başlamıştı. Gustav Wettersten'in evine haftada bir kez siyah bir araba gelirmiş, dedi Wallander. Bir rastlantı sonucu da gündelikçisi bu aracı görmüş. Kadını sen de gördün. Lilia Gren'in garajındaki arabayı saptamak için buraya gelmişti. Bundan nasıl bir sonuç çıkarabilirsin?
Hiçbir sonuç çıkaramam, dedi Siyöster. İçerisini göstermeyen camları olan birçok siyah Mercedes var.
Lilia Gren'le ilgili söylentileri de bir araya getir. Kadın ticareti yaptığına ilişkin söylentiler. Evinin dışında başka bir yerde parti vermesini engelleyecek herhangi bir şey var mı? Neden bir ev işletmedi dersin?
Bunu yapmasını engelleyen bir şey yoktu.
O arabanın perşembe günleri Lilia Gren'in evinden çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyorum, dedi Wallander. Ve cuma günleri de geri gelip gelmediğini.
Bunu nasıl öğreneceğiz?
Komşuları bir şey görmüş olabilir. Arabayı kim kullanıyordu? Lilia Gren'in etrafında büyük boşluklar var. Bunların doldurulması gerek. Yanında çalışan birçok kişi varmış, bir de asistanı. Bu insanlar şimdi nerede?
Bu mesele üstünde çalışıyoruz.
Önceliklerimizi belirleyelim dedi Wallander. Motosiklet önemli. Lilligren'in asistanı da çok önemli. Ve perşembe günleri yola koyulan araba. Bunlarla başla. Bunları denetlemeleri için elindeki tüm personeli seferber et.
Siyos'tan araştırma çalışmasını düzenlemek için odadan çıkmıştı. Döndüğünde Wallander'e Elizabeth Carley'nin takip edilmesi için birini görevlendirdiğini söyledi.
Elizabeth şimdi ne yapıyor diye sordu Wallander.
Evinde diye karşılık verdi Siyos'tan, tek başına.
Wallander arkadaşından izin isteyerek üst oda Per Okes ona telefon etti.
Louis Fredman'la konuşmaktan vazgeçeceğimi sanmıyorum dedi.
Bunun için son derece önemli nedenlerin olmalı dedi Okeson.
Aksi halde sana yardımcı olamam. Bunun çok önemli olduğunu hissediyorum.
Duyguların dışında somut şeyler de olmalı Kurt.
Her zaman karşıma bürokratik engeller çıkıyor.
Kızın ne anlatacağını sanıyorsun?
Örneğin ayak tabanlarının bıçakla kesilip kesilmediğini anlatabilir.
Aman tanrım, neden böyle bir şey yaşamış olsun ki?
Wallander'in canı ayrıntılara girmek istemiyordu.
Annesinden izin alamaz mıyım diye sordu Fredman'ın eski eşinden.
Ben de bunu düşünüyordum. Belki bunu sağlayabiliriz.
O zaman yarın Malmö'ye giderim dedi Wallander. Senden bir evrak almam gerekiyor mu?
Annesi izin verirse ekstra hiçbir şeye gerek olmaz. Ama kadına baskı yapamazsın, bunu unutma.
Ben kimseyi tehdit etmem dedi Wallander.
Ben sana nasıl davranman gerektiğini söylemeye çalışıyorum yalnızca.
Hepsi bu.
36. ayrımın sonu. Sayfa 474.